Ayrım 7. Kullar ve Efendiler. Theodor Kallifatides. Sayfa 92. Korku. 1941 yazı alışılmışın dışında sıcaktı. Onun arkasından gelen kış da alışılmışın dışında soğuk olacaktı. Nazi boyunduruğu altındaki halklara yeni bir kurtuluş ümidi getirecek bir kış olacaktı. Ama şimdilik Almanlar hep cephede kazanıyorlardı ve hiçbir şey onları durdurabileceğe benzemiyordu. Bir ülke öbürünün ardından Almanların eline düşüyordu. Yahudilerin, en azından Avrupa'da bulunan Yahudilerin, çok geçmeden kökü kazanacaktı. Ama Almanların gözü sadece Yahudilerde değildi, komünistleri de alıyorlardı. Yunanistan'da savaş patlak verdiğinde hapishaneler komünist doluydu. Metaksas rejiminin yıkılışından sonraki kargaşalık içinde pek çok komünist kaçmayı başarmıştı. Her ne kadar diktatörlük bu mahkumları kaçırmadan Almanlara teslim etmek için elinden geleni yapmış olsa da, Yunanistan'ı terk ederken Almanlar da aynı şeyi yaptılar. Tıka basa dolu hapishaneleri güvenlik tavırlarına, yani Yunan faşistlerine teslim ettiler. İkinci Dünya Savaşı sırasında komünist olmak iyi değildi. Bu neredeyse Yahudi olmaktan beterdi. Yahudileri kovalayan sadece Almanlardı ama herkes komünistlerin peşindeydi. Yalos'taki Almanlar Yahudi aramıyorlardı. Atina'nın güneyinde Yahudi bulunmadığını biliyorlardı. Buna karşılık komünistleri arıyorlardı. Alman yüzbaşı muhtarı çoktan sorguya çekmişti ve muhtar da köyde sadece bir Yahudi bulunduğunu ve onun da kaçmayı becerdiğini söylemişti. Yüzbaşı ona inanmamış ve yavaş yavaş bir gammazlar örgütü kurmuştu. Bunlar az bir ücret karşılığında isimleri Almanlara veren kişilerdi. Bu gammazlar başlangıçta bilinmiyordu ama çok geçmeden kim oldukları öğrenildi. Bu işaret olmalarının nedeni her zaman için sadece para değildi. Onlar için gerçekte önemli olan kendilerini güçlü hissetmek ve güçlü olanın tarafında bulunmaktı. Bu gammazların çoğu komünizmin ne olduğunu, ne amaca hizmet ettiğini bile bilmiyordu. Ama kimlerin komünist olduğunu anlamak için kendi usulleri vardı. Sadece komünistlere has bazı davranışlar vardı. Kiliseye gitmeyenler komünisti, ne Allah'a ne krala inanmayanlar da komünisti. Evliliği kaldırmak isteyenler komünisti. Boşanmak komünizme sempati duymak demekti. İnsanları örgütlenmeye teşvik edenler de komünisti vesaire. Bir insanın böyle düşünceleri olduğunu ortaya koymak ona komünist damgasını vurmaya yetiyordu. Bundan başka kişisel düşmanları olanlar vardı ve bu onlardan kurtulmak için bir fırsattı. Almanlar ayrım yapmadan insanları tutukluyor ve mahkumlarını Almanya'daki toplama kamplarına ya da kürek cezası için Yunanistan'daki diğer kamplara yolluyorlardı. Küçük suçlardan tutuklananlar ise Almanların her nedense Yalos dışında yapımına başladıkları havaalanına çalışmaya gönderiliyordu. Kala kala köyde komünist kabul edilen küçük bir grup insan kaldı. Bunların arasında üç duvarcı, demirci, ki tavlada köyün gururuydu, ve öğretmen, postacı, sol ilahi okuyucusu, zangoç ve köyün delisi Lolos vardı. David'in kaçmasına yardım eden duvarcı dışında bunların hiçbiri ciddi tehlike olarak görülmüyordu. Duvarcı Dachau'ya gönderildi ve oradan canlı olarak kurtulan pek az kişiden biri oldu. Ötekiler Yalos'ta kalmak zorunda bırakıldılar ve havaalanında ağır iş cezasına çarptırıldılar. Orada çalışan daha pek çok köylü vardı. Bunlar para alıyorlardı ve Yalos'un bir havaalanına sahip olmasından gurur duyuyorlardı. Paylos'ta bir arada otururlarken Yunanistan'dan göç etmiş olanların dönüşte bir havaalanı, hem de uçaklarıyla tam tekmil bir havaalanı görünce nasıl şaşkınlığa uğrayacaklarını konuşuyorlardı. Kürek mahkumları her sabah köyün meydanında toplanıyorlardı. Orada sessiz ve uslu uslu bekliyorlardı ki başka zaman olsa böyle davranmazlardı asla. Bir zaman geçtikten sonra yanında birkaç asker ve bir çift iri köpekle Alman onbaşı sahnede beliriyordu. Ve o zaman çalışma kamplarına götürülmek üzere hepsi kamyonlara tırmanmaya başlıyordu. O zaman ve orada bu sabah saatlerindeki sonu gelmeyen koşuşmalar sonucu Yaloslar kendilerini çoktan küçük düşürülmüş, hakarete uğramış ve ezilmiş hissetmeye başlamışlardı. Almanlar için çalışmak zorunda kalmış olmayı bir yere kadar tevekkülle karşılayabilirlerdi ama bu durum düpedüz kölelikti. Her sabah kamyonlara tırmanmak için itilip kakılmak ve hiçbir zaman memnun olmayan onbaşı önde rahat rahat otururken köylülerin cambaz gibi kamyonun arkasında durmaları çok mu şarttı sanki? Onbaşı onları durmadan azarlıyordu ve köylüler ona Köpek Yosef adını takmışlardı. Asıl adı Yosef'ti tabi. Yosef işgalci olmayı beceremiyordu ancak celatlığı ve zalimliği becerebiliyordu. Hitler'e karşı savaşan ordularla direnişçilere karşı Hitler'in savaşı kaybetmesine Joseph gibilerin büyük rolü olmuştu. Joseph köyleri kazanmasını bilmiyor ve onları korkutmakla işin biteceğini sanıyordu. Korkunun hiç kimsenin sonuna kadar dayanamayacağı bir duygu olduğunu hesap edemiyordu. Köylüler köpek Joseph'i ve onunla birlikte bütün 3. Reich'i, Reich, Alman İmparatorluğu, gülüş duruma düşürecek şakalar yapıyorlardı. Bu şakalar kâr etmedi mi başka numaralar düşünüyorlardı. En büyük şakacı Stelios dayıydı. Bundan hiç kimsenin şüphesi yoktu. Stelios öğretmenin karısının babasıydı ve kızını dünyadaki her şeyden daha çok seviyordu. Onun için de her gün fanatik derecede dindar olan karısının dırdırından kurtulmak için kendi evinden kaçıyor ve öğretmenin evine gidiyor ve orada bütün aileyi şakalarıyla eğlendiriyordu. O güne kadar yapmış olduğu işlerle ilgili pek çok macerasını anlatıyordu ama bunların en hoşu jandarmalık yaptığı sıralardaki macerasıydı. O zamanlar hırsızlık yapmış olan köylüleri tutuklamak için köy köy gezermiş ama il merkezindeki hapishaneye giderken mahkumlar yolla bir yolunu bulup kaçarlarmış. Yalos'ta daha hapishane yoktu ve sonraları bir köylünün bodrum katını kiralamışlar ve tutukluları oraya hapsetmeye başlamışlardı. Stelios dayı bu konuda bir şiir yazmıştı. Zamanla köydeki herkes bu şiiri öğrenmiş ve onu spor kulübünün sloganı olarak kullanmaya başlamıştı. Şiir şöyleydi. Hapishanesiz tüccar yok, jandarmasız hapishane yok, mücrimsiz jandarma yok, bir terslik olmadan mücrim yok. Öyleyse bu terslik ne? Stelios dayı çocuk yaşta Mısır'dan Yalos'a gelmişti. Hali vakti yerinde bir kadın olan annesi onu yanına alıp İskenderiye'den ayrılmıştı. Çünkü orada bir salgın hüküm sürüyor ve sinekler gibi çocuklar ölüyordu. Oğlunun hayatını kurtarmak için dul kadın her şeyini geride bırakmıştı. Ve oğlu kurtulmuş, bıyıklı yakışıklı bir delikanlı olmuş ve ilk olarak şansını Amerika'da aramıştı. Ama oraya ayak uyduramayınca geri dönmüş, Katavatra adındaki komşu köyden bir kızla evlenmişti. Köyün adı Uçurum ya da Çukur anlamına geliyordu ve köy bu adı nehir orada kaybolduğu ve 2 kilometre ötede yeniden ortaya çıktığı için almıştı. Genç Stelios'u Katavra'dan, tabi bu köyün kötü bir şöhreti vardı, bir kızla evlenmeye iten sebep onun evliliğin insanın içine düşebileceği en korkunç uçurum olduğunu olan inancıydı. Kahverengi gözlü Maria ile evlenmişti. O da yaratılıştan fanatik, sadık, cesur ve sağı solu belli olmayan biri çıkmıştı. Torunları bu kadını o kendisine az gülüşü yüzünden çok seviyorlardı. Pek güldüğü olmazdı öyle ama güldü mü de tam tersini yapmış gibi oluyordu. Sinirlenmiş gibi yapıyor ve birden öksürmeye başlıyordu ve bunun onun gülüşü olduğu anlaşıldı sonraları. En çok küçük Minos'a bağlıydı ve o yüzden de Minos'un Rebecca ile ilişkisini gözlüyordu. Bir gün iki çocuk da öğle uykusu için yataklarına yatmışken ortaya çıkıvermiş, ince yorganı üstlerinden hırsla çekmiş ve ikisinin de çıplak olmadıklarını görünce istavroz çıkarmış ve sessizce Allah'a şükür etmişti. Rebecca'yı çok seviyordu ve kendi torunları kadar onun da üzerine titriyordu. Ama için için Rebecca'yı Hristiyan yapmak niyetindeydi. Çünkü evliyalar, şehitler ve vahiy ile ilgili kitaplarını ona ödünç veriyordu. Sonunda çocuklar öylesine bir korkuya kapılmışlardı ki o kitapları bir daha hiç okumadılar. Buna karşılık günah ne demektir, nasıl işlenir bunu biliyorlardı. Minos'un adı dedesi gibi Stelios olan ağabeyi de çocukları gözleyip duruyordu. Her türlü yola başvurarak onları tiranize ediyordu. Mesela eşek sırtında gezintiye çıktıklarında mezarlığa yaklaşınca eşekten aşağı atlar ve hayvanı oraya sürmek için var gücüyle tekmelerdi. Aynı zamanda sesinin var gücüyle ölülerin çocukları yakalamak için geleceklerini bağırır ve kendi korkusunu bastırmak için acayip bir dansa başlardı. Gerçekten de yerin her an için yarılacağını ve ölülerin sıra sıra açık ağızları ve kocaman dişleriyle dışarı çıkacaklarını sanırdı. O da gençliğinde İncil'in vahiy bölümünü okumuş olmalıydı. Ama ölüler bir türlü görünmezdi. Böyle durumlarda canlılar bile görünmez. En çok eşeğine binmiş birinin oradan geçtiği olurdu ama o da onların arasına girmezdi. Yapsa yapsa bu eşekli yolcu orada biraz durur ve korku içinde ağlayıp yalvarmakta olan çocuklara küfrü basar, onları tehdit ederdi. Çevredeki pek çok köy gibi Yalos da çocuklar için yaman bir hayat üniversitesiydi. Onun için Hitler'in toplama kamplarından canlı olarak kurtulanlar arasında Yunanlıların da bulunmasına şaşmamak gerek. Savaşın sonunda insanı şaşırtıcı sayıda çok Yunanlı canlı olarak geri dönmüştü. Cehennemde doğan kendisini daha kolay kurtarır. Cehennem daha Yunanistan'a varmamıştı ama gelmesi çok sürmeyecekti. Halk tarlalarının Alman ve İtalyan askerleri tarafından yağma edilmesinden bıkmıştı artık. Millet açlık tehlikesiyle karşı karşıyaydı ve Atina'dan zaten yiyecek kıtlığı vardı. Kara borsa piyasaya gitmişti ve sonunda kara borsadan başka ticaret yapılmayacaktı. Koca şakacı Stelios dayı neredeyse her şey hakkında türküler düzmekten kendini alamıyordu ve köylülerin iş arasında okudukları aşağıdaki türküyü köpek Yosef için yazmıştı. İşte Yosef, kudurgan, at kafalı osurgan, hem horuldar hem sıçar, küfürle yatağından kalkar. Kahramanı her Hitler için yeni bir havaalanı ısmarlar. Raus, raus, aus, aus. Raus, aus, dışarı. Ve nach Hause. Nach Hause, eve. Şimdi artık pause. Pause, ara, paydos. Gammazlardan biri ona hakkında nasıl bir türkü söylendiğini anlatınca Yosef'in benzi attı. Hemen Stelios dayıyı getirtti ve diğer köylülerin gözü önünde onu tokatlayıp tekmeledi. İhtiyar kendisini korumak için tek harekette bulunmadı ama etrafını çevirmiş yakınındaki köylüleri "Acı çektiğini sanıyor şu boklu budala" diye fısıldarken gözlerinde yaş damlaları parıldıyordu. Tabii acı çekiyordu ama Stelios buna katlanabilirdi. Dimdik durmasını bilmişti ve hiçbir direnişle karşılaşmayan Alman'ın sonunda keyfi kaçmış ve cezalandırmaya son vermişti. Düdüğünü üflemiş ve herkes yine işinin başına dönmüştü. Stelios bir an için yerde yatak almış, sonra çabalayıp ayağa kalkmış, küreğini almış ve yeniden ama bu defa içinden türküsünü söylemeye başlamıştı. Yeni bir beste bile düşünmeye başlamıştı. Bu yeni türkü toplum hayatının işgal öncesinde olduğu gibi sürüp gitmesini seve seve sağlamış olan jandarma şefiyle memurlar hakkında olacaktı. Memurlar. Memurlar iki gruba ayrılabilirdi. Güç sahibi olup da bu gücü gösterenler ve güç sahibi olmayanlar. Jandarma şefi gücün temsilcisiydi ve haliyle güç sahibiydi. Öğretmenin gücü yoktu. Ayda bir köyü ziyaret eden hakim güç sahibiydi. Papaz bu ikisinin arasında bir yerdeydi. Bazı durumlarda güç sahibiydi, bazı durumlarda değildi. Yalos avukatın gerçekte gücü yoktu ama oraya pek yakındı. Kadastro memuruyla gübre işine bakan kişi de güç sahibiydiler. Söz edilen bu son kişinin aslında güç sahibi olmaması gerekiyordu ama milletvekilinin yeğeni olarak birazcık otoritesi vardı. Bu memur sağ sol olmayan biriydi. Ne zaman ve nereye gübreleyeceğini tam olarak kimse bilemiyordu. Bölgenin ziraat mühendisi tarafından yapılmış bir listeye göre hareket ediyordu ama bu listeyi her gün bir başka tarafından okuyordu. Bir köylü şikayete başladı mı memur işini resmi listeye göre yaptığını ve bunun dışına çıkılamayacağını söylüyordu. Köylü diretip listeye göre sıranın kendisinde olduğunda ısrar etti mi memur, liste her ne kadar resmi makamlarca yapılmış olsa da sırada kimin olduğunu ancak kendisinin karar vereceği cevabını veriyordu. Böyle bir bildiriden sonra kimse daha fazla direnmeye cesaret edemiyordu. Çünkü memurun tarlalara gübre yerine zehirli haşerat ilacı atması tehlikesi vardı. Böyle bir olay yaşanmıştı ve bu haksızlığa uğrayan köylü o zamanki 1938 yılındaki memur aleyhine dava açmıştı. Ne var ki bu davanın ele alınması defalarca ertelenmişti. Derken sonunda 1949'da mahkemeden karar çıktığında iç savaş çoktan sona ermişti ve mahkemelik olan köylü de memur da ölmüş bulunuyordu. Yalos'un jandarma karakolu 3 jandarma ile teğmen rütbesinde bir komutandan oluşuyordu. Adamlarından ikisi gibi şef de Giritliydi. 3. jandarma eri komşu köylerden birindendi. Herhangi bir bakanlıkta dayısı olmasaydı köyünün bu kadar yakınında askerlik yapması mümkün olamazdı. Buna Yalosların dilinde diş geçirmek deniyordu. Jandarmada ve orduda askerlerin mümkün olduğu kadar köylerinden uzağa gönderilmesi gerektiği kuralı işliyordu. Bunun nedeni basitti. Memurların halka sadakat hizmet etmesini önlemek için de bu. Jandarmanın ve askerlerin eğitimde bu noktaya en büyük öncelik veriliyordu. Sivil kurumları olduğu kadar sivil halka karşı nefret ve küçümseme uyandırmak. Jandarma şefi 50 yaşlarında kadardı ve teğmenliğe yeni terfi etmişti. Çok uzun yol gitmişti. Basit bir jandarma eri olarak başlamış, sonra sırasıyla onbaşı yardımcısı, onbaşı, çavuş ve başçavuş olmuştu. Ve şimdi de onun gördüğü eğitimi görmüş bir insanın ulaşabileceği en yüksek noktaya gelmişti. Tabii bir savaş patlak vermemesi şartıyla, çünkü savaş halinde daha da çok terfi etmek şansı oldukça artabilirdi. Şefin terfi ettiği günü köyde hiç kimse unutamıyordu. Millet kahvehanede bir araya oturmuş, yukarı köy ile aşağı köy arasında yapılmış bir pazar günkü futbol maçını münakaşa ederken, postacı elindeki üzeri epeyce damga yemiş sarı bir zarfı şefe vermişti. Besbelli bu zarfı beklemekte olan şefin yüzü pancar gibi kızarmış ve hemen yazıhanesine gitmişti. Birden yazıhaneden bir gürültü kopmuş, küfürlerle karışık tehditler duyulmaya başlamıştı. Şimdi onları gösterecekti. Herkes için kıyamet kopacaktı vesaire. Tabi Yalozlar mektubun kötü haber getirdiğini düşünmüşlerdi ama aslında mektupta adamın terfi haberi vardı. Yarım saat sonra şef geri döndü. Omuzlarında yeni apoletler vardı ve orada bulunan herkese kendisi için içki ısmarlattı. Teğmen teğmen demektir dedi ve herkes bunu kulağına küpe yapsın. Ama zaten hiç kimsenin dili sürçtüğü olmamıştı ki. Çünkü daha o terfi etmeden önce bile herkes onu pohpohlamak ve o giritli kalbini yumuşatmak için ona teğmen diye hitap ede gelmişti. Asıl Yunanistan halkı Girit'e ve Giritlilere pek iyi bakmaz. Onları Moğolistan'dan gelmiş barbarlar olarak görürler. Giritliler de asıl Yunanistan'daki Yunanlılara sıcak duygu beslemezler. Onları budala, korkak ve kalleş olarak görürler. 2000 yıl boyunca Girit'ten bir tek hain çıkmamıştır. Giritlilerin iddiası buydu ve hepten haksız sayılmazlardı. Asıl Yunanistan'da neredeyse şerefli bir meslek olan ispiyonculuk Girit'te asla büyük çapta görülmez. Bunun için pek çok neden gösterilebilir ama en belli baş nedeni Girit'te ortaya çıkan tek ispiyoncunun ani ve feci bir ölümle ortadan kaldırılmış olmasıdır herhalde. Asıl Yunanistan'da durum hemen hemen bunun tam tersiydi. Orada sadece ispiyoncular sosyal basamakları tırmanabiliyorlardı. Girit'te iki jandarma aynı zamanda emsilleri olan komutanlarına kayıtsız şartsız bağlıydılar. O ne derse yapıyorlar ve üçüncü jandarma erinin de komutanın öttürdüğü boruya göre dans etmesini sağlıyorlardı. Üçüncü jandarma aslında dik kafalı biriydi ve onun askerliğe fazla dayanamayacağı tahminleri yürütülüyordu. Bu tahminde bulunanlar kısmen haklı çıktılar. Yalos gibi bir köyde iktidarı temsil eden kişilerin köylülerle haşır neşir olmaması imkansızdı. Bir de düşük olan maaşları yüzünden çeşitli işler için köylülerin yardımına başvurmak zorunda kalıyorlardı. Köylüler de o zaman sadece onlarla iyi geçinmek için bedava iş görüyorlardı. Meyhanede köylülere retsina veya uzo da ısmarlamak gerekiyordu. Aksi halde maaşlarından cumartesileri ancak bir kadehlik içki parası ayrılabiliyordu. Köylüler de kendi bakımlarından iktidarla olan ilişkilerinde büyük dikkat ve incelik gösteriyorlardı. Onlar da bu fırsatı kullanıyor ama aşırılığa kaçmıyorlardı. Jandarmalara bir iki tevist partisine yenile veriyorlardı ama hepsi o kadardı. Tavla köyün en sevilen oyunuydu ve iyi bir oyuncu olmak büyük şerefti. Her nedense kağıt oyununu tavladan daha çok bir şans işi olarak görüyorlardı. Her ne kadar elindeki kağıtlar iyi oldu mu ya da iyi zar attın mı bunu kendi çıkarına göre değerlendirmek için tabii bir dereceye kadar becerikli olmak gerekiyorsa da her iki oyunda aslında şans oyunuydu. Ama iskambil kağıttan etkilemenin mümkün olmadığını da düşünürlerken çeşitli numaralar ve hokkabazlıklarla zarları parmaklarında oynatabileceklerini sanıyorlardı. En başta mesele zarları doğru şekilde avucun içine sallamandı. Giritli jandarmalardan biri bu hüneri biliyordu. Zarları yarı açılmış elini baş parmağı ile işaret parmağı arasına alıyor, tıpkı mastürbasyon yapan kişinin penisinin başını tutması gibi tutuyordu. Sonra elini bileğinden önce hafif hafif oynatmaya başlıyor, ta ki zarlar tavla orgazmı olmuş gibi ortaya fırlayıncaya kadar tempoyu hızlandırıyordu. Tavlada hiç kimse bu jandarma ile başa çıkamıyordu. Onunla baş edebilen tek kişi o sessiz demirciydi. Ötekilerin tersine demirci taline yanmadan ya da gülmeden ve eliyle masayı yumruklamadan ya da etrafına bakınmadan oynuyordu. Ama onun yapmadığı gürültüyü taraftarları yapıyordu. Demirci ile jandarma tavla oynarken çok meraklı çekiyorlardı. Oyun masasının etrafına oturup ya da dikilip heyecanlı ama biraz da gürültüyle oyunu izliyorlardı. Temelli iki jandarma kendi oyuncularının arkasında oturuyorlardı ama oyun oynayan jandarma duygularını belli etmemek için onlara hiç bakmıyordu. Yarışmalar Güney Pelopones ile Girit arasındaki mücadele olarak görülüyordu. Demirci mi kazandı, kahvehane bayram yapıyordu. O zaman köylüler ikram üstüne ikramda bulunuyor ve her zamankinden daha cömert oluyorlardı. Onun için de üçüncü jandarma ara sıra demirciye yenilme emri almıştı komutanından. Teğmen, kazanmasını bilen kişi yenilmesini de bilmelidir diyordu. ve bununla aynı zamanda şunu demek istiyordu. Yani ben yenilecek olursam anlayın ki mahsus yaptım. Köy köy dolaşan hakimin görünüşüne bakılırsa halkla pek ilişkisi yoktu. Avukatın ya da muhtarın evinde yatıyordu. Çünkü Yalos'ta otel yoktu. Ama kısa zamanda bir tane inşa edilecekti. Hakim bayağı sert görünüyordu ve kronik mide üzerinden rahatsızlık çektiği anlaşılıyordu. Ama gözlüğünün arkasında sakladığı yumuşak bakışlı gözleri vardı. Sparta'nın öbür yanındaki dağ köylerinden birinden fakir bir çiftçinin oğluydu. Ailesinin büyük fedakarlıkları sayesinde okuyabilmişti ve şimdi o evlenmemiş kız kardeşler için kendisini feda ediyordu. Kendisi hiç evlenmemişti. Kız kardeşleri de artık o kadar genç değildiler ve evlenecekleri biraz şüpheliydi. Hakim çalışıp çabalıyor ve onların çeyizini düzmeye çalışıyordu. Ama maaşı düpedüz yetmiyordu. İl merkezinde oturuyordu ve akşamları kız kardeşleriyle onun oturup hani şu denizaltı dedikleri soğuk suya katılmış vanilya tatlısından yedikleri görülüyordu. Midesinin rahatsızlığı yüzünden uzo ve kahve içmiyordu. Kız kardeşleri mümkün olan her yola başvurarak neşeli olmaya çalışıyorlardı. Yüksek sesle gülüşüyor, normal yürümek yerine sokakta dört tavuk gibi sallanıyorlardı. Ama evlenmek onlara hiç nasip olmadı. Sonunda kaderlerine boyun eğdiler ve kursaklarında kalan bütün şefkat ve sevgiyi hepsinin de en genci olan abilerin üzerine yoğunlaştırdılar. Hakim kız kardeşlerinin istedikleri gibi giyinmek zorundaydı. Hangi yemeği yiyeceğine onlar karar veriyordu ve onların yüzünden 20 derece sıcakta bile boynunda bir atkıyla dolaşıyordu. Hakim bütün bunlara katlanıyor ve niçin katlandığına kimselerin aklı ermiyordu. Ama bu işin sırrı şuydu ki hakim şiirler yazıyordu. Mahkemede davaları dinlerken bile şiirler yazıyordu. Daha doğrusu en çok o anlarda yazıyordu. Çünkü bu anlar onun kendisini en yalnız hissettiği anlardı. Halk birbiriyle sürtüşüyor, kavga ediyor, bir hiç uğruna birbirlerini öldürüyorlardı. Tam da iki tarlanın sınırında büyümüş bir ağaç, bir başkasının üzüm asmasını yemiş bir keçi yüzünden. Bu insanların sadece maddi zararlara üzülmelerini anlayamıyordu hakim. Bu tür düşmanlıkların arkasında başka şeyler bulunduğundan şüpheleniyordu ama ne olduğunu tam olarak çıkaramıyordu. Aynı zamanda hakim yolculukları sırasında duyduğu halk türkülerini topluyordu. Bu yoksul halkın şairliğine karşı büyük sevgi besliyordu. Hele bir gün emekliye ayrılsındı, o zaman toplamış olduğu bu halk türkülerini yayınlayacaktı. İnsanlar arasında barış sağlamayı başaramadım diye mırıldanıyordu sık sık. Böyle düşünceler olan sadece o değildi. Uzun süren bir savaş olmuş ve insanlar çok acı çekmişti. Öyle ki normal bir hayata inanan tek kişi bile yoktu artık. Hakim böbreklerine kadar demokrattı. Buna rağmen meslek hayatı boyunca sadece iki demokratik hükümete hizmet edebilmişti. İşini bırakmayı çok düşünmüş, geceleri sık sık bunun rüyasını görmüştü ama her seferinde kız kardeşlerinin asık suratları, ağlamadan ve sessiz kendisine bakan dört çift siyah göz karşısında belirivermiş, göz bebeklerinin nasıl acıyla irileştiğini fark edince yüreği ağzında yatağından fırlayıp durmuştu. Ne var ki insanın başına hakim olarak ölmekten daha kötü şeyler de gelebilirdi. Hakimin köye geldiğinde avukatın evinde kalmak adeti vardı. Aslında bunu yapmaması gerekiyordu. Çünkü onun yeri muhtarın eviydi ama orada rahat edemiyordu. Muhtar eli açık bir ev sahibiydi ama cömertliği bazen insanı yaralayıcı bir kabalık haline alıyordu. Üstelik muhtarın evinde pişen yemek mide rahatsızlığı çeken bir adam için çok ağırdı. Onun için hakim yumuşak huylu ama aslında yanlış bir meslek seçmiş olan avukatı tercih ediyordu. Yumuşak huylu hiçbir avukatın Yunanistan'da pırıl pırıl bir meslek sahibi olması mümkün değildi. İspanyollar için boğa güreşçileri neyse, Yunanlılar için de avukatlık oydu. Müşteri sahibi olmak mı istiyorlar? O zaman kendi efsanelerini yaratmak zorundaydılar. Ama avukatlık çekici bir meslek olduğundan bu iş için gerekli niteliklere sahip olmayan pek çok genç avukatlığı seçiyordu. Bu nitelikler cesaret, geveze bir ağız, arkanda iyi, zengin bir aile, kanuna saygısızlık, hakimlerle iyi geçinmek vesaireydi. Böylece bu gençlerden çoğu mahkeme binasının basamaklarından daha yükseğe çıkamıyorlardı. Oralarda dolaşıp duruyor, birbirleriyle fısıldaşıyor, şu veya bu tanınmış avukat yanlarından geçerken şapkalarını çıkarıp onu selamlıyorlardı. Her ne kadar çoğunun eşek olduğunu bilseler bile başarı sahibi herkese saygı duyuyorlardı. Ama başarılı bir eşek eşek olmaktan çıkar. Cins at olur. Yalos'un avukatı Sotrios Costavaras orta şekerli bir avukattı. Şehirde mesleğini geliştirmek istemiş ama küçük, önemsiz hırsızlık ve kavga davalarıyla uğraşmaktan öteye geçememişti. Büyük cinayet davalarını el atamayınca köye dönmek zorunda kalmıştı. Zaten şehir hayatı da hoşuna gitmemişti. Her taraf insan dolu, acele, toz, kötü su ve bir yığın haydut. Köyde pek çok hırsızlık ve kavga olmuyordu ama avukat orada kendi mesleğinin kralıydı. Dedikodu yapan, iftira eden ve adına çamur atan rakipleri yoktu. Şehirde kalmış olsaydı mesleğinin en aşağı tabakasında, yani peşin parayla değil, yumurta, salam, ekmek, peynir ve zeytin gibi şeyler karşılığında iş yapan avukatlar sınıfında soluğu almış olacaktı. Böyle avukatlar diploma aldıkları günden beri bir mahkeme binasının içinden görmemişlerdi. En başta köylüler hesabına değişik makamlara dilekçe yazıyorlardı. Sosyal bakımdan dolandırıcılardan bir basamak daha üste bulunuyorlardı. Avukat ve hakim, insanı ancak Yunanistan'da başarısızlığa uğratabilecek bir neden yüzünden başarısız insanlardı. İkisi de çok dürüsttü. Akşamları avukatın oturma odasına ocak başına geçiyor, ertesi gün ele alınacak davaları gözden geçiriyorlardı. Aklı başında ve sadece iş icabı eldeki delilleri inceliyor, verilmesi gereken cezayı tartışıyorlardı. Ertesi gün mahkeme salonunda daha önce üzerinde anlaşmış oldukları karara varmadan epey bir rol yapıyorlardı. İkisi de yerinden fırlıyor, hak ve adalet nutukları çekiyorlardı. Köylüler şaşkınlık içinde dinliyorlardı. Bu nutuklar da nereden çıkıyordu? Nasıl olurdu da yorgun hakim yanaklarında bu kadar kan toplanırdı? Nasıl olurdu da alçak gönüllü bir avukat aslan kesilirdi? Sonunda köylüler avukatlığın ve hakimliğin Allah vergisi olduğuna karar kılıyorlardı. Mahkeme salonunda verdikleri mücadelelerden sonra iki savaşçı geri çekiliyor ve kendi şereflerine kadeh kaldırıyorlar. Hakim suyla inceltilmiş şarap içmekle yetiniyordu ve nefis bir akşam yemeği yiyorlardı. Sonra da hakim yoluna devam ediyordu. Daha sonraki davaların günü gelinceye kadar mahkeme salonunda daha çok rol oynayacaklardı. Hakim yola çıktıktan sonra avukat yeniden öğretmen ve eczacı ile buluşuyor. Her zaman olduğu gibi din, cürüm ve millet üzerine sohbet ediyorlardı. 7. ayrımın sonu. Sayfa 104.